Acil Konuşalım serimizin 6.sından tekrar herkese merhaba. Kerem merhaba.
Merhabalar Gökhan, nasılsın?
İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
İyidir. Bir yaz rehavetinden sonra yine karşı karşıyayız.
Evet. bugün seninle şunu konuşalım istiyorum. Bir ön konuşma yapmıştık seninle zaten. Lancet'te yayınlanan yeni bir çalışma var. Bu stroke hastalarında trombolitik verilmesiyle ilgili acaba 4,5 saat sınırı aşılabilir miyi sorgulayan bir çalışma var. Bir meta analiz.
Doğru, biliyorsun o bu soruyla ilgili bir Twitter'da anket de yaptık. Katılımcıların %50'si ne saçma bir soru dedi. Bana da hani saçma bir soru olarak geliyor gerçekten. Ama Lancet böyle bir soruyu sorma ihtiyacı duymuş gerçekten.
Evet, bizim takipçilerimizin yarısı bu soruyu saçma bulmuş. Bu saçma soruya cevap aramış Lancet. Çok da saçma değilmiş galiba diye sonda söyleyeceğimizi başta söyleyeyim ben. Evet. Bir meta analiz var burada. 2006'dan 2019'a kadar biz diyor 4,5 saat ve 9 saat aralığında trombolitik verilen hastaları içeren randomize kontrollü çalışmaları taradık diyorlar. Ve biz dahil etme kriteri olarak 4,5-9 saat aralığında stroke'un olan hastaları veya wake up stroke olup bu perfüzyon difüzyon uyumsuzluğuna göre kurtarılacak penumbra alanı var kabul ettikleri hastaları da dahil etmişler. Ve bunların dahil edildiği çalışmalara baktığında 3 tane çalışmanın meta analize uygun olduğuna karar vermişler. Extent çalışması, ECAS4 Extent çalışması ve Epitet çalışması.
Gökhan istersen şöyle bir şey yapalım. Aslında şunu bir konuşmak istiyorum. Böyle bir soruya neden ihtiyacımız var? Yani bu yazarlar böyle bir meta analizin sorusunu neden oluşturmak istemişler? Bence bir bu anlamda bir arka planı biraz özetlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta biz şunu acilciler olarak iyi biliyoruz. Yani ilk 4,5 saatte zaten bize gelen hastalarda biz sistemik yani intravenöz trombolitik bir an önce verip hastaların en azından nörolojik outcome'larını ve mortalitelerini azaltmaya çalışıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki önemli bir hasta yani bu hasta gruplarının önemli bir kısmı aslında ki bu %30'lara kadar farklı çalışmalarda değişiyor. %15-30 aralığında zamanı belli edemediğimiz hastalar oluyor. İşte uykudan uyanmış hastalar geliyor veya üzerinden ne kadar geçtiği olduğu belli olmayan hastalar oluyor. Ve yazarlar diyor ki bu konuda daha önceki çalışmaları yapanlarda evet bu zamanı belli olmayan bir %30'luk grup var ama bunların çok büyüğü de belki de ilk 4,5 saat içerisinde geliyorlar bize ama biz zamanı belirleyemediğimiz için bunları dışlıyoruz diyor. Yani şöyle düşün, hastalarımızın çoğu belki sabah 7'de bir stroke geçiriyor ama sabah 8'de uyanıyor ve saat 9'da sana geliyor acil servis kliniğine. Şimdi bu hasta aslında gerçekten 2 saatlik bir hasta, 2 saatlik inme döneminde olan bir hasta ama sen uykudan uyandığı için, wake up kabul ettiği için bu hastayı trombolitik şansını vermiyorsun. İşte çalışmacılar ilk wake up çalışmasıyla zaten bu metanizden önce bunun sorusunu sorup acaba biz bunu perfüzyon, difüzyon uyumsuzluğu MR'larıyla penumbra dokusunun hala var olduğunu gösterip trombolitik adayı yapabilir miyiz diye bir çalışma yapmışlardı. Ve bunun sonuçlarının aslında fena olmadığını, alteplaz grubunda iyi sonuçlar olduğunu wake up'ta göstermişlerdi. Bu yazarlar da dediler ki biz bu 4,5'u biraz daha 9 saate kadar uzatabilir miyiz diye var olan çalışmanın metanalizini yaparaktan bize bir sonuç vermeye çalıştılar. Değil mi? Arka planı böyle özetleyebiliriz aslında.
Evet. Yani 3'ten 4,5'a çıkartmıştık. Bunu daha da yukarıya taşıyabilir miyiz? Aynı senin dediğin gibi. Burada da evet en aslında hedef grubumuz aslında bu wake up stroke'lar değil mi? Tam süresini bilmediğimiz hasta grubu alıyor. 3 çalışma dahil edildi demiştik. Toplamda 414 vakayı içeriyor bu 3 çalışmadaki hastaların toplamı. Extent çalışması kısaca ne söylüyor? Excellent nörolojik durum hani işte modifiye rankini 0-1 olan hastalar TPA'da daha iyi bulunmuş ama işte 200 civarı hasta alınmış, hasta sayısı az. Yine ACCESS-4 Extent çalışması Avrupalıların yaptığı 119 hasta var. Bariz bir fark aslında gösterememişler alteplaz verilenlerle placebo grubu arasında. 4,5 saat 9 saat arası bunlar veya işte uykudan uyanıp da perfüzyon uyumsuzluğu yani kurtarılacak alan olabilecek hasta grubu yine aynı metodolojileri benziyor. Erken sonlandırılmış bunlar. İşte trombektomi önerileriyle ilgili daha olumlu çalışmalar çıkmış. Daha efektif tedaviler var diye erken sonuçlanmış bu iki çalışma. Bir de Epitet çalışması var. Aslında 3-6 saat aralığında TP alanlar var burada. Meta analizi hepsini almamışlar. Bunların 70 tanesi 4,5-6 saat aralığındaydı diye sadece o hastayı ayıklayarak meta analize dahil etmişler. Ana sonuçlarda aslında çok bariz fark çıkmasa da enfarkt hacmi azalıyor gibi, perfüzyon daha iyi oluyor gibi trombolitik verilende diye. Tek tek ben çalışmaları söyledim. Bir, bunu meta analize döküp acaba bir tek bir havuzda toplarsak sonuçları nasıl yorumlarız diye bu sorunun cevabını arıyorlar.
Burada bir hatırlatma yapmak isterim Gökhan. Metodolojik olarak hani kafa karışıklığı olmasın diye. Extend çalışması erken sonlandırılıyor. Çünkü wake up çalışmasının ana sonuçları bariz şekilde ağırlığını koyuyor. Dolayısıyla yazarlar bunu erken sonlandırma kararı veriyorlar. ECAS for Extend çalışması ise aynı dönemde bu Stroke 2018 yanlış hatırlamıyorsam kılavuzu yayınlanan mekanik trombektomi çok daha faydalı olduğunu gösterdikleri için bu grubu yani bu çalışmayı erken sonlandırıyorlar. Çünkü aynı hastaları mekanik trombektomiye vermek gibi seçenek varken etik olmadığı için oraya veriyorlar. Peki biz niye bugün bunu konuşmaya devam zaten, ediyoruz kısmını aslında?
Zaten çalışmadaki hastaların %97'si bu öneriden önce dahil edilmiş evet. çalışmaya hastalar. Yani trombektomi daha iyi bir seçenek olabilir bir kısım hastada. Bu çalışmadaki hastaların da %60 küsürü. Şu an o rakam ezberimde yok ama aslında trombektomi adayıymış. Hani olsaydı trombektomi yapılsa evet. daha çok fayda görebilecek hastalardı ama %100'ü değil. Sonuçta aslında şöyle bir soru
yine şunu söylemek lazım burada. Gökhan. Pardon Gökhan. Şunu söylemek lazım. ECAS for Extend çalışması bir faz 3 çalışma. Epitet çalışması ise bir faz 2 çalışma. Bunları da kaçırmamak lazım. Yani bugün söyleyeceğimiz sonuçlar aslında kesinlikle geneli belirlemiyor. Ama sadece evet mekanik trombektomi çok yaygınlaşıyor. Umarım her yerde yaygınlaşır ve yani siz stroke hastanın temelini oluşturur diyor mu diyoruz ama biliyoruz ki bu hala yaygınlaşmadı ve bazı hastalarda elimiz çaresiz bekleyebiliyoruz. O hastalar için faydalı olabilir mi? Özellikle perifer hastaneler, taşra hastaneler için etkili olabilir mi? Tartışması açısından önemli olacağını düşünüyorum.
Doğru. Sonuç itibariyle bu meta analizde 3 çalışma dahil edilmiş. 4,5-9 saat aralığında placebo grubu ve alteplaz verilen grup açısından primer ve sekonder outcome'lar açısından fark var mı yok mu diye bakılmış. Primer outcome ne alınmış? Excellent functional outcome diyor. Yani modifier rankini 0-1 olacak. Tamama yakın normal olacak. Normal usual activity, normal aktivitelerini yapabilen hasta oranı.
Yani stroke öncesi dönemine bakılmış. Dönmüş olacak. Çünkü zaten çalışma dahil etme evet. kriterleri 0-1'di modifiye rankin olması. Yine 0-1 olacak. Doğru evet. anladın değil mi? Tamam.
Secondary outcome'larda doğru. Secondary outcome'larda ne var? Fonksiyonel iyileşme. Yani modifiye rank 3 aylık dönemde modifiye rankin skoruna göre 1 veya daha fazla bir iyileşme. Yani trombolitik veya placebo öncesine göre tam normale gelmedi ama daha iyi stroke sonrası bir iyileşme var mı diye bakılıyor. Ve erken nörolojik gelişim diye bir şey var. 72 saat içerisinde NIH skorunda 8 puan veya daha fazla bir iyileşme olmuşsa bunu da erken nörolojik iyileşme diye sekonder outcome'ları almış. Bir de safety outcome diye yani güvenlik sonlanımına bakmışlar. 3 aylık dönemde ölüme bakmışlar ve intrakraniyal hemoraji olup olmamasına bakmışlar. Meta analizdeki sonlanımlar bunlar. Kabaca sonuçları özetleyip tartışalım istiyorum. 414 hastanın, 3 çalışmadan alınan hastanın dahil edildiği meta analizde primer outcome olan mükemmel nörolojik fonksiyonel kapasite yani modifier ranking 0-1 önceki stroke önceki dönemde olma placebo hastalarının %29'u bu kriteri karşılarken %7 daha fazla alteplazda %36'sı excellent functional outcome'a sahipmiş. Ve anlamlı fark bulunmuş. Yani alteplazla daha iyi, mükemmel nörolojik fonksiyonel kapasiteye dönmüş hastalar. Bunun dışında secondary outcome'da tam normale gelmemiş ama nörolojik bir iyileşme, improvement olanlara baktığımızda yüzde yine farklı çıkmış. Alteplazla daha olumlu çıkmış. Erken nörolojik iyileşme %16 iken placebo grubunda TPA verilerinde %28 yine daha olumlu sonuçlanmış. Yani nörolojik iyileşme trombolitik verilenlerde placebo'ya göre primer, sekonder outcome'larda daha iyi bulunmuş anlamlı şekilde. Safety outcome'larda ise 3 aylık ölüme bakıldığında biraz TPA'da fazla gibi görünse de %9'a 14 oranla anlamlı istatistiksel fark bulunmamış. Sadece semptomatik intrakraniyal kanama. Bunu da şöyle tanımlıyorlar. Enfarkt alanın %30'undan fazla kanama olacak, nörolojik durumunu kötüleştirecek veya ölümle sonuçlanacak. Semptomatiği böyle tanımlamışlar. %1'in altındayken placebo grubunda anlamlı şekilde TPA verilenlerde kanama %5 bulunmuş. Sonuç nörolojik iyileştirme artmış TPA verilenlerde. ölüm mortalite etkilenmemiş ama semptomatik intraserebral kanama fazla bulunmuş.
Yani şöyle özetleyebiliriz. Bir, bu çalışmanın altındaki Twitter yorumlarını okurken birisi yazmıştı. Yani beni öldürmüyorsa daha çok iyileştiriyor gibi bir şey var. Yani eğer öldürmezse verdiğiniz trombotik sizi muhtemelen nörolojik outcome'ınızı daha çok iyileştirecek gibi bir şey yani.
Çok da öldürmüyormuş zaten.
Ya sanki. Şöyle ama hani absolut riske baktığında %5 tamam istatistik anlamlı çıkmamış ama biliyoruz ki Özgür hocamız sürekli bizi hatırlattığı gibi klinik anlamlılık bizim için daha önemli. Ama sonuçta yani görüntü sayı vaka sayısını biz artırırsak çok iyi biliyoruz ki o %5'lik fark istatistiksel anlamla da işaret edecektir. Dolayısıyla öldürmeyen her acı bizi güçlendirir şeklinde trombotikler için böyle bir yorum yapılabilir gerçekten. Ben Gökhan özellikle senden rica edeceğim bu bizim sunum formatımızın altına bir sonraki şekil 2'de forest grafiği var aslında orada çok daha güzel anlaşılıyor. Onu bizim ekranımıza yerleştirmeni umut ediyorum. Evet. Orada aslında ilginç tamam. Bir şey görüyoruz.
Şuraya.
Evet nereye? Şu yukarı mı? Artık bir yere uygun bir noktaya evet. Koyarsın. Biraz geniş bir grafik. Orada şunu bir dikkat çekmek istiyorum. Bu çalışmaların orijinallerine bakarsanız yani bu 3 çalışmanın aslında kendi işlerinde çok da büyük bu açılardan fark çıkmamış ama meta analiz yapıldığında bu farklar daha görünür hale gelmiş. Dolayısıyla yani söylediğimiz şeylere evet meta analizlerin sonuçlarına güveniyoruz genellikle ama yine de tabii büyük şerhler koymak gerekiyor. Bu noktada bu tablo ortaya konacak sizin de göreceğiniz bir ikinci soruyu ben Gökhan'a yöneltmek istiyorum. Çünkü burayı Gökhan çok ben anlamamıştım ilk başta. Şimdi bir all patients var. Bir de patients with perfusion mismatch diye bir ayrı bir grup çıkarmışlar. Ben ilk okuduğumda bunu anlayamadım. Yani bütün hastaların zaten dahil edilme kriteri bu perfüzyon difüzyon uyumsuzluğunun olan hastalardı. Sonra nasıl böyle bir alt grup çekmişler? Bunu ben anlayamamıştım. Gökhan biraz beni aydınlattı. Sizin de kafa karışıklığınız açısından biraz Gökhan'a tekrar bu soruyu yöneltmek isterim.
Yani burada perfüzyon mismatch'in tespit edilmesinde artefaktlar olabiliyor. Yani gözle vizüel seçilenler var. Yazılımların daha eski olması, daha başarısız olması ihtimali var. Geniş bir skala yani bunun mismatch'in tanımlanmasında. Çünkü işte 1.2'nin üzerinde olacak bu oran vesaire gibi kriterleri var onun. Diyor ki biz bunu rapid yazılımı kullanarak bir merkezi otomatik bir sistemle tekrardan bu 414 hastaya değerlendirdiğimizde aslında bunun 304 tanesinin bu perfüzyon difüzyon uyumsuzluğu kriterini tam anlamıyla karşıladığını gördük diyor. Ve bu 304 hastayı ayırarak tekrar aynı outcome'lar açısından grupları karşılaştırıyorlar. Az önce söyledikleri all patient sonuçlarıydı. Ama eğer sadece bu ikincil değerlendirme ile perfüzyon mismatch'i tam karşıladığını düşündükleri 304 hastaya bakıldığında çok benzer sonuçlar olmakla birlikte bir tık daha iyi. Alteplaz verilen grupta. Özetleyeyim. Mükemmel nörolojik outcome'a bakıldığımızda plasebo %26, alteplaz %36 bulunmuş. Fonksiyonel gelişme, improvement da yine fark çıkmış. Erken nörolojik iyileşmede %17'ye %30 yine daha fazla TPA grubunda. Ölümde ve intraserebral kanamada fark çıkmamış. Orada bir fark vardı istatistiksel serebral kanama TPA'da artıyordu. Burada ama sınırda artmıyor gibi görmüş ama bakarsak %1'e %5 aslında yine daha çok kanıyor TPA'da. Sonuçlar bu perfüzyon mismatch'i tekrardan gözden geçirip rapid yazılımıyla değerlendirildiğinde benzer sonuçlar bulmuşlar. Biraz daha iyi bulmuşlar. Yani ne kadar perfüzyon mismatch kriterini karşılıyorsa hastalar yani kurtarılacak penumbra dokusu ne kadar bunu tanımladığımız yöntem ne kadar güvenilirse o kadar çok fayda görüyor hastalar diye özetleyebiliriz bunu.
Gökhan şöyle toplayabiliriz diye düşünüyorum. Yani çalışma üzerine çok fazla aslında söyleyecek bir şey yok. Sonuçlar çok da muğlak değil aslında. Ama ben kendi adıma şu sonucu çıkarıyorum bu tip çalışmalardan sonra. Evet biz zaten ilk 4,5 saatte uygun hastalarda trombolitin ne kadar çok işe yaradığını biliyoruz zaten. Yani bugün için bunlar üzerine tartışılan konular değil. Ama bizim bu rigid sınırlarımız 4,5 saat wake up stroke'lar bunlara iyi bir cevap aslında perfüzyon, difüzyon, MR uyumsuzluğunu göstererek hastaların o penumbrasını korunmaya değer bir penumbra dokusu kalıp kalmadığını değerlendirmek de bence bu rigid saat tanımından çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben kendi pratiğimde de. Ya bazı hastalar geliyor 60 yaşında siz yani wake up stroke bir perfüzyon difüzyon MR ile uyumsuzluğunu gösterdiğiniz anda kocaman bir penumbra dokusuyla karşılaşıyorsanız bu hastaya trombotik vermek çok da aslında kıymetli gibi gözüküyor. Belki acil hekimleri açısından böyle bir ikinci bir şans açısından trombotik açısından şansı var mı diye değerlendirmenin de kıymetli olduğunu özellikle tabii mekanik trombektöme şansı olmayan merkezler için veya bunun sevk şansının olmadığı merkezler için bunu hatırlatmakta fayda var. Bu anlamda kendi klinik protokollerini nörolojiyle beraber nörolojik etmekle beraber gözden geçmesi gerektiğini ben düşünüyorum kendi adıma. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
Evet, bu tanı opsiyonlarıyla ilgili algoritmalarımız belki biraz daha detaylanabilir. Hani bazen defansif olup gereksiz görüntülemeyi engellemeye çalışıyoruz acillerde, ama belki seçili kıymetli hastalarda dediğin gibi bu perfüzyon mismatch'i daha doğru tanımlamak için bu süre dakika fetişizminin ötesinde gerçek, yani orada dokulardaki değişimi gösterecek daha objektif kriterlerle bunun adını koymak mantıklı. %61'i trombektomi için uygundu diyor. Başta ben %'sini kaçırmıştım, şu an gördüm. Ama bunlar trombektomiye gidememişler. %97'si bu hastaların. Çünkü sadece bir hasta trombektomiye gitmiş. Çünkü bu çalışmalar yapıldığı dönemde kılavuz önerisi bu kadar net olmadığı için bunlara genelde trombolitik veriliyormuş. Şu an bu hastalara trombolitik artı trombektomi de yapılıyor. Ama bir çalışma var devam eden, ona atıf yapmış limitations kısmında. Bu uzatılmış, yani 4,5 saatten sonra hem trombolitiğin hem de trombektominin kombine tedavisini araştıran, şu an devam eden bir çalışma var. Ona atıf yapıyor. Onun sonuçları ile birlikte aslında bu tartışmayı tekrardan gündeme taşıyabiliriz gibi görünüyor.
Biz de o zaman acil konuşalım. Serilerimizin bir başka bölümünde bunu yine konuşuruz. Ek bir söyleyeceğim var mı Gökhan? Bence iyi toparladık.
Sonuç, trombolitik 4,5 saatten sonra da umut vaat ediyor olabilir. Ama elimizde EPITOP 3 çalışma 414 hastadan elde edilen veriler var. Birazcık kısıtlı verilerimiz. Bir tık işe yarıyor gibi görünüyor ama burada adını doğru koymak lazım. İşte perfüzyon mismatch kriterini karşılıyor mu bu hastalar, uygun adaylar mı diye. Evet, 4,5 saatten sonra da belki trombolitik vereceğimiz hasta grubu olabilecek gibi görünüyor yakında.
Eline sağlık diyorum o zaman. Bir sonraki toplantımızda, bir sonraki acil konuşalım serilerimizde. Görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bak.
Sen de iyi bak. Hoşça kalın.